Erkam Radyosu'nun aziz dinleyicileri, bu haftaki sohbetimizde Camiler Haftası sebebiyle medeniyetimizde, kültür ve sanatımızda cami konusunu ele almak istiyorum. Cami adabında mescide girerken önce Resulullah'a salatü selam getirildiğinden biz de sohbetimize hamdeleyi de ilave ederek Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain diyerek başlayalım. Ardından yine cami adabına göre Efendimizin sünnetine uygun olarak Allahümme iftah aleyna ebvabe rahmetik diye dua edildiğinden konuşmamıza Ya Rabbi bizlere rahmet kapılarını açıver niyazıyla girelim. Kıymetli dinleyiciler, önce Camiler Haftası kavramı üzerinde durmak istiyorum bu sohbetimizde. Bilindiğin gibi yılı bir takım adlarla belirli zaman dilimlerine ayırmak, bunlarla ilgili konuların üzerine daha fazla eğilmek, her kültür ve medeniyette var olan örfi dini bir uygulamadır. Yahut çoğu kere dinden kaynaklanan örfle zenginleştirilmiş bir uygulamadır. Bu işi bütün kültür ve medeniyetler zaman zaman dini, zaman zaman ticari, bazen kültürel, hatta turistik çeşitli maksatlarla günümüzde sistemleştirmişler ve yaygın hale getirmişlerdir. Batı kültürünün Hristiyanlık başta olmak üzere değişik inanç ve kültürlerin öne çıkardığı bir uygulamadır bu günümüzde yapılanlar. Hatırlayalım. Yılbaşı, Noel, çeşitli adlarla anılan dini ve milli günler yani yortular, pazar ve cumartesi günleri bu kültürlerde yapılması gerekenler bunlardandır. İslam kültüründe de benzeri durumlarla karşılaşılmaktadır. Nitekim bayramlar, cuma günü, kandil geceleri, haram aylar, Muharrem'in ilk onu vesaire gibi belirli zamanlarda yapılan dini ve kültürel yahut örfi uygulamalar bu türdendir. Şunu da hatırlatmakta fayda vardır ki hangi kültür ve medeniyet daha kuvvetliyse, hangi kültür ve medeniyet maddi bakımdan daha güçlü ve üstün ise onun adet ve uygulamaları zaman içinde diğer kültürlere, diğer milletlere hatta medeniyetlere intikal eder. Bu arada bazıları şekil değiştirir, bazıları olduğu gibi ulaşır. Bu sosyolojik bir kaidedir. Bunlara dini bakımdan bid'at demek mümkündür. Fakat bunların bid'at diye adlandırılması bu işin geniş halk kütlelerince yahut kitlelerince yapılmasının önüne çoğu kere geçilememektedir. Binaenaleyh İslam dünyasında ve yurdumuzda din ve ilim adamların, sosyologların, siyasetçilerin, kültür insanlarının bu gibi konuları, bu gibi gün ve geceleri dini olsa da olmasa da bunları önceden planlamaları toplumun menfaatinedir. Çünkü bugünün hayatında hepimiz bir koşturmaca içindeyiz. Sonu nereye varmayacağı belli olmayan yahut belli de biz unutuyoruz. Sonunda bir gün nefesimiz tükenecek, gücümüz bitecek ve geldiğimiz yere tekrar döneceğiz. Ama biz bu koşuşturma içinde bunları çoğu kere hatırlamıyoruz. Lafı kısa kesmek için söyleyelim. 1970 yılından bu yana yurdun her yerinde ve camiden düğün salonuna kadar her mekanda Mevlid Kandili vaazı, sohbeti, konuşması yaptım. Bu faaliyetler içinde en geniş katılım ve ilgi ve aynı zamanda fayda, Kutlu Doğum Haftası vesilesiyle katıldığım faaliyetlerden, içinde bulunduğum çalışmalardan ve çabalardan meydana gelmiştir. Yani bunlardan hasıl olmuştur. Çünkü Mevlid Kandili'nde sadece camide bir akşam yapılacak ibadet yerine bir hafta boyunca cemiyetin her kesimine, efendim askeri birliklerden okullara, efendim bir takım STK'ların toplantı bu vesileyle tertip etmelerinden, yaşlı, genç, kadın, erkek, çoluk, çocuk herkese kadar bu hafta vesilesiyle anlattığımız, aktardığımız bilgiler insanların çok daha geniş bir zaman dilinde, daha farklı mekanlarda, hatta bazen bir eğlence havası içinde konuyla ilgilenmelerine ve dolayısıyla da bilgilenmelerine sebep olduğunu gördüğümü söyleyeyim. Ne yazık ki bu hafta, hadi çekinmeden söyleyelim, bir istismara vesile olduğu endişesiyle bir hamlede ortadan kaldırılmış, çok geniş kesimler bu haftanın feyiz ve bereketinden mahrum kalmıştır. Her neyse, Zülfiyar'a dokunmadan bu bahsi de burada keselim ve suizanla sebep olmayalım diyerek devam edelim. Neticede şu ortaya çıkmaktadır. Günümüzün çok hızlı dönen çarklarına kapılan bizlerin bu gibi zamanları vesile yaparak ortaya konulan faaliyetlere kulak kabartmaktan başlayarak, ki en hafifi budur, bizzat katılmaya varan bir gayret içinde olmak, fert ve toplum sağlığı bakımından olduğu kadar dini ve dünyevi hayatımız içinde cidden faydalıdır. Binaenaleyh bu haftaları, bu günleri iyi planlamak, dolu dolu geçirmek, bu haftalarda, bu günlerde yapılan faaliyetlere dediğim gibi katılmaya gayret etmek çok önemlidir. Erkam Radyosu'nun kıymetli dinleyicileri, bilindiği gibi her yıl Ekim ayının ilk haftası camiler ve din görevlileri haftası olarak anılıyor. Vaka ben kelime olarak din görevlileri lafına pek sıcak bulmuyorum yahut sıcak bakmıyorum. Ama bu haftada Diyanet ve İlahiyat Camiası, STK'lar, radyo, televizyon ve gazete gibi dergiler gibi çeşitli iletişim vasıtaları bu vesileyle konuya eğiliyorlar. Bir takım faaliyetler düzenliyorlar. Konulu ile ilgili meseleler yeniden ele alınıyor. Müsbetiyle ve çok az da olsa menfi tarafıyla tartışılıyor. Halbuki bunlarda ciddi bilgilendirmelerin, ciddi tartışmaların yapılması, geleceğimizin planlanması bakımından bana göre çok önemlidir. Konuya doğrudan girecek olursak, İslam kültüründe cami kavramından önce mescit kelimesi kullanılmıştır. Yani önce Müslümanlar cami yerine mescit kelimelerini kullanmışlardır. Bu bakımdan cami ve mescit kelimeleriyle anlatılmak istenilen bilgilerin arka planını gözden geçirmek faydalı olacaktır. Mescit Arapça'da eğilmek, tevazu ile alnını yere koymak, saygı göstermek, baş eğmek manasına gelen sucud, yani secde edilen, secde kökünden secde edilen yer anlamında bir mekan ismidir. Ve bu özelliği sebebiyle ibadet edilen yerlere mescit denilmiştir. Nitekim Efendimizin bildirdiğine ve Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre secde, namazın rükünleri yani bölümleri, kısımları içinde en önemlisi secdedir. Ve Kur'an-ı Kerim insanların ilk yaratılışında secdeye şahit olduklarını, secde ettiklerini göstermektedir. Bakara suresindeki bir ayet-i kerime göre. Hazreti Peygamber'in bildirdiğine göre ise kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır. Bu sebeple de camiler ta ilk zamanlarından itibaren mescit adıyla anlandırılmıştır. Nitekim Kabe'ye Mescid-i Haram, Efendimiz Aleyhisselam'ın Medine'deki mescidine Mescid-i Nebevi denmesi de bu sebepledir. Buradan anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim ve hadisler yanında ilk devir İslam kaynaklarında daima mescit kelimesi geçmektedir. Kelimenin çoğulu mesacittir. Genellikle mezhep imamlarıyla ileri gelen kişilerin kabirlerinin bulunduğu camiler içinde bu kelime kullanılmıştır. Nitekim Kahire'deki Mescid-i İmam-ı Şafii, İmam-ı Şafii'nin kabrinin bulunduğu yerdeki mescidi ifade eder. Yine Kahire'deki Mescid-i Hüseyin olarak anılan yerde Hazreti Hüseyin'in türbesinin yanındaki hemen iç içe denecek şekildeki mescidin adıdır. Mescid kültürümüzde cami manasına kullanılmasının yazıya geçmiş bir örneği de Yunus Emre'nin çağdaşlarından olan Ahmet Fakih'in bir eserine Kitab-ı Evsaf-ı Mesacid-i Şerife, şerefli mescitlerin özelliklerini anlatan kitap adını vermesiyle görülmektedir. Yani Ahmet Fakih Mekke yani Mescid-i Haram, Beytullah, Medine, Mescid-i Nebevi ve Kudüs, Mescid-i Aksa hakkında böyle bir manzum eser yazmış ve buna tekrardan söyleyelim. Kitab-ı Evsaf-ı Mesacid-i Şerife, şerefli mescitlerin özelliklerini anlatan kitap adını vermiştir. Bu da bizim kültürümüzde de başlangıçta mescit kavramının yer aldığını ifade eder. Cami kelimesi ise Arapça bir kelime olup toplayan, toplayıcı manasına gelmektedir. Bu sebeple de bazı hadislerde geçen el mescidül cami, cemaati toplayan mescit tamlaması, 5 vakit namaz dışında cuma ve bayram namazlarında müminleri bir araya topladığı, kalabalık cemaatlerin bir araya gelebildiği büyüklükteki ibadet haneleri ifade eden bir kavram olmuştur. Zamanla bu Mescidül Cami kelimesindeki mescit lafzı düşmüş, geriye sadece cami kalmış ve bu sebeple de Mescidül Cami adını alan büyük mescitlere sadece halk arasında cami denilmiştir ve bizim kültürümüzde cami kelimesi yaygındır ve çoğulu da bu kelimenin cevamidir. Nitekim İstanbul'daki camileri anlatan Hadikatül Cevami adlı bir eserde 16. asırda yazılmıştır. Dolayısıyla bizim kültürümüzdeki cami kelimesinin ifade ettiği anlam için bu kavram kullanılmıştır. Bu kitapta mescitler de vardır, camiler de vardır. Burada içinde cuma namazı kılınmayan, minberi bulunmayan mescitler, yani onlara mescit deniyor ama cuma namazı kılınan büyük camiler içinde cami kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Netice itibariyle İslam dünyasında cami kelimesi tek başına kullanılmaya başlaması 10. yüzyıldan itibaren yaygınlaşmış görünmektedir. Ve içinde cuma namazı kılınan ve hatibin hutbe okuması için minber bulunan büyük mescitler cami, minberi bulunmayan yani cuma namazı kılınmayan küçük mabetler için ise mescit kelimesi kullanılır olmuştur. Türk kültüründe özellikle Anadolu'da Bu ölçüye ilave olarak ibadet hanelerin büyük ve abidevi olanlarına cami, küçüklerine ise mahalle mescidi adı verilmiştir. Fakat zamanla her iki kelimenin de birbirinin yerinde kullanıldığı görülmektedir. Nitekim Türk kültüründe cami kelimesinin edebiyatımızda kullanıldığını da görüyoruz. Mesela bir Ramazaniye'de cami kelimesi şöyle ifade ediliyor, şöyle kullanıyor. Oldu her cami izi bende birer hırmeni nur, silme mikyali, kanadili, züccacı, rahşan. Buradaki cami izi bende, yani güzelce yapılmış binası, ki bunu kısaca bugün abidevi olarak karşılayabiliriz. İçinde yanan, baştan başa yanan kandiller ve onların parlak ışıklarıyla birlikte birer nur harmanı haline gelmiştir diyor. Oldu her cami izi bende birer hırmeni nur. Silme mikyali, kanadili, züccacı, rahşan. Bu cami kelimesinin bu şekildeki kullanımında olduğu gibi başka kelimelerin de aynı şekilde cami yerine Türkçe'de kullanıldığını görüyoruz. Mesela ibadet edilen yer anlamında kullanılan mabet kelimesi de camiyi ifade eder ve çoğulu meabittir. İstiklal Marşımızda hepimizin hatırlayacağı ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Beyt'teki namahremelinin değmeyeceği yer işte mabettir ve o mabette cami demektir. Mehmet Akif'in yine Fatih şiirinde bu bir mabet değil, mabuda yükselmiş ibadettir. Bu bir manzar değil, didara vasıl, mevkibi enzar beytinde geçen mabet kelimesi de yine cami anlamındadır. Ve şair burada mabet-mabut ilişkisi üzerinden hem sanat göstermekte hem de Fatih Camii gibi muhteşem bir abideyi mabet kelimesiyle ifade etmektedir. İslam dünyasında namaz kılınan yer demek olan musalla kelimesi de kullanılmıştır. Bu kelimenin ta Hazreti Peygamber döneminden itibaren bayram ve cenaze namazı kılınan yerler, cuma namazı kılınan yerler için kullanıldığı bilinmektedir. Yol boylarındaki üstü açık mescitleri ise Farsça'da ve Osmanlı Türkçesinde namazgah denildiği yine bilinen hususlardandır. Yine bizim kültürümüzde Osmanlılar döneminde padişah tarafından inşa ettirilen büyük camilere Selatin Camii denilmesi bir adet olmuştur. Hatta kimler Selatin Camii yaptırabilir? Selatin camilerin mimari özellikleri ne olabilir diye ayrı bir takım usuller ortaya çıkmıştır ki mesela bunlardan bir tanesi Selatin camileri çift yahut daha fazla minareli olabilir ve bir de fevkani yani yerden yüksek merdivenle çıkılacak kadar yüksek bir mekana kurulmuş olabilir. Bunun dışındaki camilerin hem iki minareli yahut fazla minareli olması hem de yüksekçe bulunması usule, geleneğe aykırıdır. Nitekim bugün bir takım zaruretlerle, hatta bu zaruretler manevi olmaktan çok maddidir, altını kiraya vermek yahut altını başka işler için kullanmak noktasından pek çok caminin fevkani yani yerden biraz yüksekte yapıldığı, yine etraftan daha iyi görülsün, daha gösterişli olsun diye birden fazla minareli olarak inşa edildiği bilinmektedir. Bunun çok belirgin bir zararı yoksa da bizim geleneklerimize sahip çıkmakta ne kadar ihmalkar davrandığımızı ortaya koyduğunu hatırlamakta fayda vardır. Yani biz bir gelenek ihdas etmekten, onu yaşatmaktan çok duruma göre onu ortadan kaldırmakta beis görmeyen bir zihniyete bugün artık sahip olduk. Halbuki tarih tekerrürden ibarettir. İbret alınırsa tekerrür etmez denmesi bu gibi geleneklere riayet edilmesinden kaynaklanmış olmaktadır. Tekrar konumuza dönecek olursak, vezirler ve diğer devlet ricali tarafından yaptırılan orta büyüklükteki camilere banisinin adına izafeten sadece cami dendiğini, yani İbrahim Paşa, Mesih Paşa camileri gibi adlarla anıldığını görüyoruz. Küçük olan binalara da mahalle mescidinde olduğu gibi mescit adı verildiğini görüyoruz. Mescitlerin cuma namazı kılınan camiye tahvili ise yine devlete müracaatla oradan alınan bir berat ve izinle olmaktaydı. Batı dillerinde cami karşılığı olarak kullanılan mosk kelimelerinin mescidin farklı telaffuzundan doğduğu kabul edilmektedir. Şimdi sohbetimizin buraya kadar olan kısmında görüldüğü üzere mescit, cami, namazgah, Selatin mescidi gibi kavramlarla adlandırılan ibadet mahalleriyle ilgili genel bir bilgi vermiş olduk. Aziz Erkam Radyosu dinleyicileri, bu haftaki Enderun sohbetimizde Camiler Haftası dolayısıyla cami meselesi üzerinde sohbetimize başlamıştık. Şimdi bu bölümde mescitlerin, camilerin tarihi gelişimi üzerinde biraz yine bilgilenelim. Başlangıçta ilk Müslümanların Mekke'de özel bir mescitleri, özel bir ibadet mekanları olmadığını biliyoruz. Nitekim Hazreti Peygamber yeryüzünün bütün Müslümanlar için bir mescit olduğunu ve bu bakımdan Allah nazarında her yerin bir olduğunu ifade etmiştir bir Buhari hadisinde. Ancak namazların mescitlerde kılınmasının daha güzel, daha sevaplı olacağını da yine Efendimiz Aleyhisselam Müslim'de belirtmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem genellikle namazlarını Beytullah'ın yanı başında Rüknü Yemani ile Hacerül Esved köşesi, yani Yemen'e bakan Kabe'nin köşesi ile Hacerül Esved köşesi arasında kıldığı bilinmektedir. Yahut da evinde tek başına kılıyordu. Ancak Efendimizin erkeklerden ilk Müslüman olan Hazreti Ali ve diğer arkadaşları ile Mekke'nin dar sokaklarında beraberce, hatta biraz da gizlice namaz kıldıkları bilinmektedir. Bununla birlikte Müslümanlar biraz çoğalınca cemaat halinde namaz kılabilmek için çoğu zaman ashabtan Erkam'ın evinde ibadet edildiği de ortadadır. Bu sebeple Hazreti Erkam'ın evinde İlk mescidin, Müslümanların topluca ibadet ettikleri ilk mescidin kurulduğunu kabul etmekte bir beis yoktur. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın İslam'ı kabul etmesi, müminlerin müşrikler tarafından rahatsız edilmeden Kabe'de topluca namaz kılmalarına da imkan vermişti. Bununla birlikte Hazreti Peygamber mirbet denen ağılların, harmanların temiz bölümlerinde namaz kıldığı da yine Buhari'deki hadis-i şeriften anlaşılmaktadır. İlk camilere gelince, bunları da biz İslam öncesi ve İslam sonrası diye iki kısımda ele alabiliriz. İslam öncesinde ayet ve hadislerden anlaşıldığına göre Hazreti Adem'den bu tarafa gelen bütün peygamberlerin tebliğ ettikleri din de netice itibariyle İslam dini olduğundan onların hepsi mescitlerde ibadet etmişlerdir. Bu bakımdan da ilk mescit Hazreti Adem'in bina ettiği kabul edilen Beytullah olmuştur. Ayet-i kerimede bu husus şöyle açıklanmaktadır. İnsanlar için yeryüzünde kurulan ilk ev Mekke'de bulunan mübarek ve alemler için bir hidayet kaynağı olan Kâbe'dir. Ali İmran suresindeki bu ayet-i kerime "İnne evvele beytin vudu'a linnâsi" diye başlayan ayet-i kerimedir. Buna göre ilk yeryüzündeki mescit İslam öncesinde bu mescittir. Nitekim Ashab'tan Ebu Zer'in rivayetine göre kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Yeryüzünde ilk defa hangi mescidin tesis edildiğini sordum" demektedir. Efendimiz aleyhisselam da cevap olarak "Mescid-i Haram" diye buyurmuştur. Diğer hadis-i şeriflerde de bu bilgiyi teyit eden malumat mevcuttur. İkinci İslam öncesi mühim mescit olarak da karşımıza bugün Müslümanların kendilerine, yani orada bulunan Müslümanların kendilerine ve bir manada da Allah'ın en eski evlerinden birisi olan, mescitlerinden birisi olan Mescid-i Aksa'ya Yahudilerin zulüm ettikleri ve her seferinde daha azgınca saldırdıkları Mescid-i Aksa'dır. Nitekim Ebu Zer, yukarıda sözünü ettiğimiz hadisin devamında şu bilgiyi vermektedir. Efendimiz'e bundan sonra hangi mescit inşa olundu? Yani Kabe'den sonra hangi mescit inşa olundu dedim. Mescid-i Aksa buyurdu. İkisinin inşası arasında ne kadar süre bulunduğunu sordum. 40 yıl cevabını verdi. Bundan sonra da Allah'ın elçisi şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer, namaz vakti nerede girerse namazını orada kıl, namazın fazileti vaktinde kılınmasıdır buyurdu. Buhari'nin naklettiği bu hadise, Müslim'in de naklettiği bu hadis-i şerife göre ikinci mescitte Mescid-i Aksa alıyor. Bugün Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya oradaki Müslümanların nasıl sahip çıkmak için gayret ettiğini orayı ziyaret ettiğimiz zamanlarda gördüğümüz gibi hemen her gün haberlerde Yahudilerin buraya nasıl saldırdıklarını, nasıl mescidi tahrip ettiklerini, nasıl namaz kılanlara eza ve eziyet ettiklerini de görüyoruz. Ve bunlardan dolayı da elimizden çok fazla bir şey gelmediği için dilhun oluyoruz. Yani gönlümüz parçalanıyor, kalbimiz kanıyor. Onun için böyle durumlarda bir şey yapamadığımız zaman gönlümüzde bu hareketi yapanlara, bu saldırıyı, bu taarruzu yapanlara kin beslemekle birlikte zaman içinde oraları bu zulümden kurtulmak için neler yapmamız gerektiğini de düşünmemiz icap ediyor. Netice itibariyle İslam'dan önce ilk mescitler Beytullah ve Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram yahut Mescid-i Aksa olarak karşımıza çıkmaktadır. İslam sonrası mescitlere gelince bunları da Mekke'deki ilk mescitlerle Medine'deki ilk mescitler ve Hulefai Raşidin devrinden itibaren dünyanın her tarafında Müslümanların bulunduğu her coğrafyada yapılan mescitler olarak birkaç kısımda ele almak mümkündür. İslamiyet geldikten sonra Mekke'deki ilk mescitlerin başında şüphesiz Kâbe gelmektedir ve yukarıda ifade ettiğimiz gibi Efendimiz ve ashabı orada namaz kılmıştır. Onun dışında en önemli yer Darül Erkam denilen ashabtan Ebil Erkam'ın evi de Müslümanların ilk mescitlerindendir. Üçüncü mescit Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın evinin avlusunda kurduğu bir mescittir. Hatta müşrikler yani Kureyşliler burada ibadet eden Hazreti Ebu Bekir ve diğer Müslümanları görecek olan kadınlar ve çocukların etkilenmelerini istemediklerinden bu mescidin kaldırılmasını talep etmişlerdir ve burada açıkta namaz kılınmamasını sağlamak için uğraşmışlardır Buhari'nin bir hadisinden anladığımıza göre. Ammar bin Yasir'in evi de Mekke'deki ilk mescitlerindendir. Çünkü müşriklerin bitmez tükenmez eziyetlerine dayanamadığı için, ibadetini Kabe'de yapamadığı için evinin bir kısmını mescit haline getirmiştir. Medine'deki ilk mescitlere gelince, bazı rivayetler Hazreti Peygamber'in hicretinden önce Medine'de mescitler yapıldığını göstermektedir. Akabe biatlarından sonra Müslümanların sayısı daha da artınca Medine'de mescide ihtiyaç artmıştı. Bunlardan biri Akabe'de Resul-i Ekrem'e ilk biat eden Ümame Es'ad bin Zürare'nin yaptırdığı mescittir. Hazreti Zürare Mescid-i Nebevi'nin yapıldığı arazideki bir hurma kurutma yerinin etrafını duvarla çevirerek mescit haline getirmişti. Ve bu mescidin kıblesi Kudüs'e doğru idi. Ebu Ümame ile arkadaşları burada birlikte namaz kılırlar idi. Ve hicretten önce burada cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. İkinci mescit ise Efendimizin hicret sırasında uğradığı Kuba'da inşa ettiği Kuba mescididir. Efendimiz burada yani Kuba'da birkaç hafta geçirmiş ve bir mescit inşa etmişti kaynakların verdiği bilgilere göre. Ve bu mescide ayet-i kerimede ilk gününden beri Allah'a karşı gelmekten sakınmak için kurulan mescit yani takva mescidi adı da verilmiştir. Medine'deki diğer mescitlere gelince bunların belli başları da şunlardır. Beni Salim Mescidi. İlk muhacirler Kuba'ya geldiklerinde burada bir mescit yaptırmış ve Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim'in arkasında namaz kılmışlardı. Hazreti Peygamber de Medine'de ilk cuma namazını Beni Salim yurdunun mescidinde kılmıştır. Bu mescide bu sebeple Mescid-i Cuma denildiği de bilinmektedir. İkinci mescit Ammar bin Yasir'in mescididir. Hazreti Peygamber hicret sırasında Medine'ye 2 mil kadar uzaklıkta olan Küba'da Beni Amr bin Avf yurdunda Külsum bir Hind'in evinde bir müddet misafir olmuş ve burada bir mescit inşa ettirmişti. Temeli bir nevi merasimle atılan mescit 66-66 zira ebadında 4 duvardan ibaret bir yapıydı. Süheyli'nin kaydettiğine göre bu mescidin inşasını Hazreti Peygamber'e tavsiye etmesi, mescit için taş toplaması ve yapılırken büyük